Ayrım 9, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 94, 6. bölüm. Barbara, baba, ben bir iki gün New York'ta kalacağım, haberin olsun dedi. Telefondan fabrika gürültüleri geliyordu. Telefon memurunun babası Matt Zaleski'yi bulabilmesi için birkaç dakika beklemek zorunda kalmıştı. Anlaşılan babası fabrikanın içinde bir yerdeydi ve şimdi oradan konuşuyordu.
Niçin?
Anlamadım.
Niçin kalacaksın New York'ta?
Her zamanki nedenlerden, acentenin müşteri problemleri, gelecek yılın reklamları için bazı toplantılar yapılacak, bana ihtiyaçları varmış.
Barbara sabırlı olmaya çalışıyordu. Sanki gece geç kalmak için izin isteyen bir çocukmuşçasına her şey için bir özür arama zorunda bırakılmamalıydı. Canı isterse New York'ta bir hafta, bir ay, bütün hayatı boyunca kalabilirdi, hepsi bu kadar.
Geceleri gelip sabahları gidemez misin?
Hayır baba, imkanı yok.
Barbara bunun yeni bir tartışma konusu olmayacağını umut ediyordu. 29 yaşında olduğunu, iki cumhurbaşkanı seçiminde oy kullandığını, tam olarak başardığı, sorumluluk isteyen bir işte çalıştığını babasına yeniden hatırlatmak istemiyordu. İşi istediği zaman tek başına bir ev açabileceği kadar kendisini para bakımından bağımsız kılmıştı. Ama annesinin ölümünden sonra yalnız kaldığını bildiği için durumunu daha da kötüleştirmek istemediğinden şimdilik babasıyla oturmayı seçmişti.
Peki ne zaman döneceksin eve?
Hafta sonunda. Ben olmadan da yaşayabilirsin birkaç gün. Ülserini unutayım deme. Ha say, ülserin nasıl bugünlerde?
Unutmuştum bile. Düşünecek çok şey var bu arada. Bu sabah fabrikada epey gürültü çıktı.
Çok gergin galiba diye düşündü Barbara. Otomobil sanayi kendisine yakın olan herkes de, hatta Barbara da bile bu etkiyi yapıyordu. İster fabrikada, ister reklam acentesinde ya da Brett gibi model işinde çalış, sonunda endişe ve baskı insanı pençesine alıveriyordu. Aynı zorunluluk şu anda Barbara Zaleski'ye telefonu bırakıp müşteri toplantısına girmesini söylüyordu. Erkeklerin kadınların tuvalette ne yaparlarsa onu yapmaya gittiğini sandıkları bir anda toplantıdan çıkmış ve telefona koşmuştu. Kız güdüsel olarak elini saçları üzerinde gezdirdi. Polonyalı annesininkiler gibi gür ve kahverengi saçları o kadar çabuk uzuyorlardı ki istediğinden çok güzellik salonlarına gitmek zorunda kalıyordu.
''Baba, çok zamanım yok. Senden bir şey istesem yapar mısın?''
''Neymiş o?''
''Brett'e telefon et. Bu akşamki randevumuza gelemeyeceğimi, daha sonra beni aramak isterse Drake Oteli'ne telefon etmesini söyle.''
''Bilmem ki.''
''Bilirsin elbette. Pekala, bildiğin gibi Brett model merkezindedir. Bütün yapacağın şey dahili telefonu kaldırıp numarayı çevirmek. Senden onu sevmeni istiyorum. Sevmediğini biliyorum. Bunu pek çok yere ikimize de gösterdin.'' Senden istediğim ona bir haber iletmen sadece. İstersen kendisiyle konuşmayabilirsin.
Barbara sesinden sabırsızlığını atamadığı için işte yine tartışmaya başlamışlardı.
Matt öyle olsun yamurdandı, yapacağım ama sen de kendine hakim ol.
Sen de eyvallah baba, kendine iyi bak, hafta sonunda görüşürüz.
Barbara telefonunu kullandı, sekreter kıza teşekkür ederek narin vücuduna oturduğu masanın üzerinden aşağı kaydırdı. Erkeklerin hayran kaldığını fark ettiği vücudunu da annesinden almıştı. Barbara dünyanın 2000 memura sahip sayılı reklam şirketlerinden olan Osborne J. Lewis ya da tanınan adıyla OJL firmasının New York bürosunun işgal ettiği gökdelenin 21. katındaydı. Canı istemiş olsaydı Detroit'i buradan değil de bir kat aşağıda kendisi gibi New York dışında oturan memurları için ayrılmış, dairedeki küçük havasız penceresiz tavşan kulübesi gibi bürolardaki telefondan da arayabilirdi. Ama sabahki toplantının yapıldığı bu kattan telefon etmek daha kolay gelmişti. Burası müşteri bölgesiydi. Şirketin üst kademesindekilerin hakiki Cezanne'lar, Wyatt'lar ya da Picasso'larla donanmış, kusursuz dayalı döşeli daireleri de bu kattaydı. Her dairede ayrıca bir de gömme bar bulunurdu. Müşterinin bilinen ve dikkatle hatırlanan huyuna göre barları açan düğmelere basılır ya da basılmayabilirdi. Bu kattaki sekreterler bile aşağıdaki en yaratıcı beyinlerden daha iyi çalışma şartları içinde yaşıyorlardı. Aşağıdakilerin martinili yemekleri olmasına, akşamları evlerine gitmelerine, eğer kıdemliyse yukarı çıkmalarına izin verilmesine rağmen şirketin bazen bir Romalı kalyonuna benzediğini düşünürdü Barbara. Hızla koridordan aşağı yürüdü. Asıl çalıştığı yer olan OJL'in Detroit bürosunda koridordan geçerken topukları çın çın öterdi. Oysa burada kalın bir halı bütün sesleri yutuyordu. Kapısı yarı yarıya açık bir odanın önüne geldiğinde piyano eşliğinde bir kadın şarkıcı sesi duydu. İşte bir kişi daha katıldı milyonların arasına. Hep birlikte brisk diyelim, biz de burada sevinelim. Herhalde içeride bir müşteri vardı ve melodi hakkında bir karara varmak üzereydi. Geniş masrafları kapsayan bir evet ya da hayır kararına, bir seziye, ön yargıya ya da sabah yediği kahvaltının midesini yakıp yakmadığına göre verilecek bir karar. Hiç şüphesiz şiir berbattı. Bunun nedeni de müşterinin daha iyi bir şeyden korktuğundan bunu istemiş olmasıydı. Ama müzik insanın kulağını okşuyordu doğrusu. Büyük bir orkestra ve koro eşliğinde söylendiği takdirde iki aya varmaz milletin büyük bir kısmı bunu mırıldanabilirdi. Barbara Brisk'in ne olduğunu düşündü. Bir içki mi? Yeni bir deterjan mı? Her ikisi de olabilirdi. Bambaşka bir şey de olabilirdi. OJL'in çeşitli alanlarda yüzlerce müşterisi vardı. Barbara'nın üstünde çalıştığı otomobil işi bunların en önemli ve en karlıları arasındaydı. Otomobil sanayiinde çalışanların reklamcılara sık sık hatırlatmaktan zevk duydukları gibi otomobil reklam bütçesi tek başına yılda 100 milyon doları aşmaktaydı. Bir numaralı konferans salonunun kapısında üstü kırmızı ışıklı bir toplantı var tabelası asılıydı. Müşteriler kendilerine bir önemlilik havası verdiği için böyle yanar söner ışıklı işaretlere bayılırlardı. Barbara sessizce içeri kayarak uzun masanın ortalarında bir yere rastlayan iskemlesine oturdu. George üslubu döşenmiş, duvarları gül ağacı tahtasıyla kaplı ciddi görünüşlü odada 7 kişi daha vardı. Masanın başında görevi otomobil şirketi ile Osborne J. Lewis şirketinin arasındaki ilişkilerin sürtüşmesiz devam etmesini sağlamak olan Kate Yates Brown oturuyordu. Onun sağında Detroit'li otomobil şirketinin reklam müdürü J.P. Underwood, lütfen bana J.P. deyin, vardı. J.P. yakın zamanda terfi etmiş üst kademedeki reklam personeli arasında kendisini huzursuz hisseden genççe bir adamdı. Underwood'un karşısında OJL'in yaratıcı müdürü çıplak kafalı parlak zekalı Teddy Osh oturuyordu. Fıskiyeden su fışkırması gibi fikirler fışkırırdı bu adamın kafasından. Okul öğretmeni tavırlı Osh pek çok meslektaşının işten ayrılmasından sonra hala yerini koruyabilmiş, geçmişte başarılı otomobil kampanyaları çıkarmış bir adamdı. Geri kalanlar Underwood'un Detroit'teki bir yardımcısı, reklam şirketinin biri yaratıcı, öteki yönetici iki adamı ve Barbara'ydı. Barbara o sırada kahve fincanlarını doldurmakta olan sekreter sayılmazsa toplantıdaki tek kadındı. Tartışma konuları Orion'du. Dün öğleden sonra şirketin şu ana kadar geliştirdiği reklam fikirlerini gözden geçirmeye başlamışlardı. OJL grubu Underwood ve yardımcısının temsil ettiği otomobil şirketine sırayla yaptıklarını gösteriyorlardı. J.P. Underwood gereğinden fazla sert bir sesle görelim bakalım dedi. Reklam şirketinin adamlarından biri sehpaya bir seri resim yerleştirdi. Resimler daha ilk safhasında olan birer taslaktı. Barbara bunlardan her birinin ne kadar saatin hatta ne kadar uzun gecelerin düşüncesinin ürünü olduğunu biliyordu. Dünkü ve bugünkü gösteriler herhangi bir yeni otomobil kampanyasının ilk aşamalarının normal olan düzeni içinde geçiyordu. Yates Brown, Barbara bunları sen sunar mısın dedi. Barbara başını salladı. Underwood'a ve yardımcısına bakarak J.P. bizim düşündüğümüz Orion'un günlük kullanılışını göstermek oldu. Şu ilk taslakta Orion'u bir araba yıkama yerinden çıkarken görüyorsunuz. Bütün gözler sehpanın üstündeki taslağa çevrilmişti. Gayet güzel çizilmiş bir resimdi bu. Arabanın ön kısmı bir kelebeğin kozadan çıkışı gibi çıkmaktaydı yıkama tünelinden. Genç bir kız arabayı alıp götürmek üzere bekliyordu. Renkli olarak fotoğrafı çekildiği zaman bu tablo ister resim ister film olsun dikkati çekecek nitelikteydi. J.P. Underwood hiç tepki göstermedi, gözünü bile kıpırdatmadı. Barbara öbür taslağı işaret etti. Bir kısmımız arabalardan kadınların faydalanmasının reklamcılıkta pek ele alınmadığını iddia etmekteyiz. Bildiğimiz gibi reklamlar hep erkeklere yöneltilmektedir. Son iki yıldır kendi görevinin kadın görüş açısının kabul edilmesi için çaba harcamak olduğunu sözlerine ekleyebilirdi. Ama bunu yapmadı. Bazı günler Barbara erkeklere ve yöneltilen reklam taslaklarını okudukça, meslekte buna adalet taslağı denirdi, bütün bütüne başarısız bulurdu. ''Kadınların da Orion'u kullanacaklarını sanıyoruz.'' dedi. Sehpanın üzerindeki taslakta bir süpermarket park yeri çiziliydi. Ressam doğrusu çok güzel düşünmüştü. Arka planda mağazanın cephesi, önde başka arabaların arasında dikkati çekici bir yer tutan Orion. Bir kadın aldıklarını Orion'un arka koltuğuna yerleştiriyordu. Otomobil şirketinin reklam müdürü öteki arabalar rakiplerimizin arabaları mı olacak diye sordu. Yates Brown atıldı. Ben bizimkiler olsun derim J.P. Barbara, ama birkaç tane rakip arabası da olmalı dedi. Yoksa hiç de gerçek izlenimi vermez sonra. O bakkaliye malzemesi hiç de hoşuma gitmedi. Bunu söyleyen Underwood'un yardımcısıyla her şeyi karmakarışık ediyor. İnsanın dikkatini arabadan uzaklaştırıyor. O geri planı kullanacaksak vazelinlemek gerekecek. Barbara umutsuzca iç geçirdi. Otomobil resmi çekerken fotoğraf makinesinin merceğine vazelin sürmek artık kabak tadı vermişti. Bu yolla geri plan bulanık oluyor, sadece araba kesin olarak ortaya çıkıyordu. Otomobil şirketleri bunu kullanmakta ısrar ettikleri halde reklamcılıkta çalışanların çoğu bu usulü twist dansı kadar modası geçmiş bulmaktaydılar. Barbara yumuşak bir sesle ''Biz gerçek kullanılışı göstermeye çalışıyoruz.'' dedi. Kate Yates Brown yine de iyi bir noktaya değindiler diye söze karıştı. Bir not alın bu konuda. Bundan sonraki taslakta Orion'u yağmur altında görüyoruz. Sağanak halinde yağmurun daha iyi olacağı kanısındayız. Yine bir kadın sürücü işinden evine gidiyor. Islak caddedeki yansımayı tam olarak elde etmek için karanlık bastıktan sonra düşünüyoruz fotoğraf çekmeyi. J.P. Underwood arabayı pisletmemek güç olur dedi. Bütün mesele arabanın biraz pis olmasında zaten. Yine amacımız gerçeği verebilmek. Renkli filmde çok iyi sonuç alabiliriz. Detroit'li yardımcı patronların buna yanaşacaklarını pek sanmam dedi hafifçe. J.P. Underwood sesini çıkarmadı. 10 tane kadar daha taslak vardı. Barbara hepsinin üstünden kısaca ama bilinçli olarak şirketin genç elemanlarının bunlara ne kadar emek verdiklerini bilerek geçti. Bu iş hep böyle olurdu zaten. Teddy, Osh gibi yaşlı yaratıcılar hep geride kalırlardı. Kendi deyimleriyle gençleri kendilerini tüketmeye bırakırlardı. Edindikleri tecrübeler ilk taslakların kusursuz bile olsalar daima reddedileceğini göstermişti onlara. Şimdi de reddedilmişti. Underwood'un davranışından anlaşılıyordu bu. Odadaki herkes biliyordu bunu. Dün bu toplantı başlamadan önce bildikleri gibi. Şirketteki ilk günlerinde Barbara bunun neden hep böyle olduğunu soracak kadar saftı. Bu kadar çaba ve kusursuzluk, çoğunlukla da başarılı eserler niçin böyle anlamsızca harcanmaktaydı? Daha sonraları otomobil reklamcılığının bazı gerçekleri anlatılmıştı kendisine. Eğer bir reklam programı ağır ağır gelişeceği yerde birdenbire filizlenmiş olsaydı o zaman Detroit'teki bununla ilgili bir sürü insan işlerini aylarca süren sonsuz toplantıları, yol masraflarını, şehir dışındaki eğlencelerini nasıl haklı çıkaracaklardı? Bundan başka otomobil şirketi böyle şişirilmiş bir mali yükün altına girmeye razı olduktan sonra başka bir çözüm yolu ileri sürmek reklam acentesinin işi miydi? Reklam şirketleri işin bu yola dökülmesinden epey bir kazanç sağlıyorlardı. Hem de yaptıkları sonunda mutlaka kabul ediliyordu. Her modelin reklam konuşmaları Ekim ya da Kasım ayında başlardı. Mayıs ve Haziran aylarında şirketin kendisine düşen işleri tamamlayabilmesi için otomobilcilerin kesin bir karara varmaları gerekirdi. Bu aylarda otomobil şirketleri de memurları da takvimden anladıklarını göstererek harekete geçerlerdi. Detroit patronlarının işin içine girmesi yine bu aylara rastlardı. Bu konuda yetenekleri olup olmamasına hiç aldırmadan reklam konusunda son kararları onlar verirlerdi. Barbara'yı en çok rahatsız eden şey sonraları öğrendiğine göre bu ötekileri de rahatsız etmekteydi. Bir hiç uğruna o kadar zamanın, yeteneğin, insanın ve paranın harcanmasıydı. Başka şirketlerdeki tanıdıklarıyla konuşunca bu durumun üç büyüklerden her biri için geçerli olduğunu öğrenmişti. Normal olarak o kadar dikkatli olan ve dışarıdaki kırtasiyeciliği suçlayan otomobil sanayi, kendi içinde tam bir kırtasiyecilik örneği vermekteydi. Bir kere ilk ortaya atılan fikirlerin içinde gerçekten iyi olanlardan hiç kabul edilen olur muydu diye sormuş, hayır karşılığını almıştı. Çünkü geçen Kasım ayında reddettiğini Haziran'da kabul edemezlerdi. Otomobil şirketleri için bu çok küçük düşürücü olurdu. Böyle bir kabul otomobil şirketindeki bir insanın, belki de reklam acentesinin yakın bir dostunun işinden atılmasının nedeni olabilirdi. Teşekkür ederim Barbara. Kate Yates Brown işi ele almıştı. Sessizce, evet JP, önümüzde daha çok yolumuz olduğunu fark ediyoruz. Sesi sıcak ve samimi, tonu tam istenilen derecede özür dileyiciydi. ''Gerçekten de fark ediyorsun.'' dedi J.P. Underwood iskemlesini geriye itti. Barbara, ''İçlerinde hoşunuza giden hiçbir şey yok muydu?'' diye sordu. Yates Brown başını hızla çevirdiği zaman haddini aştığını anladı. Müşterileri bu şekilde açmaza sokmamak gerekirdi. Ama Underwood'un o yüksekten atan havası karşısında dayanamamıştı. Şu anda bile kendisinin olduğu kadar şirketin öbür genç kabiliyetlerinin çalışmalarının boşa gitmesini yediremiyordu. Belki de şu ana kadar yaratılanlar Orion'un ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyordu ama bu kadar kötü bir şekilde reddedilmeyi de hak etmemişlerdi. Yates Brown, Barbara, kimse bir şey beğenmemekten söz etmedi dedi. Hala kibar ve nazikti ama Barbara onun sözlerinin altındaki çelik soğukluğunu hissediyordu. Hayatında orijinal fikre sahip olmamış bir satıcı olan Yates Brown, isterse o şık timsah derisi papuçlarının altında şirketteki bütün yaratıcı personeli ezer geçerdi. Gerçek Orion ruhunu henüz yakalayamamış olduğumuzu kabul etmezsek, mesleğimize saygısızlık etmiş oluruz. Bu şahane bir ruhtur. JP, bize çalışmamız için tarihin en mükemmel arabalarından birini verdiniz. Bunu öyle bir tavırla söylemişti ki sanki reklam müdürünün Orion'u tek başına çizdiği sanılırdı. Barbara'yı içinin bulandığını hissetti. Teddy hoşa baktı, yaratıcı müdür belli belirsiz başını salladı. ''Şu var ki'' diye söze başladı Underwood, sesi şimdi biraz daha dostçaydı. Uzun yıllar bu masada küçük bir memur olarak oturmuştu. Biraz önceki tersliğinin nedeni belki de işinin yeniliği, güvensizliğiydi. Şimdiye kadar gördüğümüz taslakların en güzelleri olduğunu söyleyebilirim. Bir anlık rahatsız edici bir sessizlik çöktü odaya. Kate Yates Brown bile şaşkınlığını saklayamamıştı. Şirketin reklam müdürü mantıksızca, beceriksizce aralarındaki danışıklı oyunu bozmuş, inceden inceye hazırlanmış bu düzenin gerçek anlamını ortaya koymuştu. Öte yandan gösterilen her şeyin otomatik olarak reddedilmesi ve ardından bir saniye sonra aşırı bir övgü. Ama hiçbir şey değişecek değildi. Barbara bunu bilecek kadar eskiydi bu işte. Kate Yates Brown da eskiydi, hemen toparladı kendini. ''Çok naziksin J.P., çok nazik. Bizi yüreklendiren sözlerin için şirket adına herkesin minnetini bildiriyorum sana. Gelecek sefere daha faydalı olacağımıza söz veriyorum.'' Onun ayağa kalktığını gören yanındakiler de kalktılar. Yates Brown Osh'a dönerek, öyle değil mi Teddy dedi. Yaratıcı şefin yüzü bir gülümsemeyle çarpıldı. Elimizden geleni yapıyoruz hepimiz. Toplantı sona ererken Yates Brown ile Underwood öne geçtiler. Underwood, tiyatro biletleri için harekete geçen oldu mu diye sordu. Hemen arkalarından gelen Barbara, reklam müdürünün daha önce Neil Simon komedisinde 6 yer istediğini duymuştu. Kara borsacıların bile elinde bulunmazdı bu tiyatronun biletleri. Yates Brown güldü, hiç şüphen olmasın dedi. Kolunu dostça omuzuna attı. Elbette ki aldık biletleri.
JP şehirdeki en bilet bulunmayan tiyatroyu seçtin ama senin için bütün forsumuzu kullandık. Waldorf'taki yemek masamıza gönderecekler, tamam mı?
İyi. Yates Brown sesini alçalttı. Akşam yemeğimizi nerede yemek istersiniz? Onu da söylersen yer ayırtırım.
Ve faturayı da bütün bahşişleri de diye düşündü Barbara. Tiyatro biletlerine gelince Yates Brown'un tanesine $50 ödediğini tahmin edebiliyordu. Ama şirket Orion'un reklam işiyle bunu da diğer masrafları da 1000 katı ile geri alacaktı nasıl olsa.
9. ayrımın sonu. Sayfa 104.